yaşadığımız
yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'e hoş geldiniz. İşte başladı Hayatın Sesleri, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize TRT geleneğindeki en içten sevgi ve saygılarımızı sunarak başlıyoruz bugünkü programımıza. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayını sizlere sevgili Ali Serin ulaştırıyor ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi. 0-90-312-463-34-19 ve 463-34-21 bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimizi de hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Evet, şimdi programımızın ilk müziğini sunuyoruz.
Yatak boş, oda boş, ev boş, duvarlara vuran ışık, yüzümde karanlık. Yine mi sen, bayram günü gibi gelen? Kaçamadım, külleri hala sıcak, kalbimi durdurup kaybolan bir tuzak oluyor. Sokak. Hiçbir şey istemedim, ne yatak, ne oda, ne de sen de bırak her şeyi, sadece beni sev. Dizlerinde dizlerim, boynunda sevgilim, doğalım mı sevgilim, doğalım mı sevgilim? Azalırken, azalırken kapılar ardında, kaçtığım zamanlar boş vermiştim aslında. Yıkılırken kumdan kalelerim birer birer karşında, zırhı paslanmış bir kahraman gibi. Bir şey istemedim, ne yatak, ne oda, ne de sen de bırak her şeyi, sadece beni sev. Dizlerim. Sen de bırak her şeyi, sadece beni sev.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'ndeki şimdiki stüdyo konuğumuz Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Süyer Eker bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, Türkiye'nin Sesi radyosu mikrofonlarından defalarca belki dile getirdiğimiz bir konudan söz edeceğiz bugün. Türkofobiden söz edeceğiz. Aslında yeni çıkmış bir şey değil tabii ki bu. Yüzyıllardır Avrupa'da Türkler için oluşan, Türkleri bu anlamda sıkıntıya düşen bir Türk karşıtlığı ile ilgili konuşmak istiyoruz, bilgilerinizden yararlanmak istiyoruz. Şimdi siz Avrupa'nın pek çok kentini de gezmiş bir kişi olarak, bununla ilgili pek çok anekdot toplamış bir kişi olarak da bilgilerinizden yararlanmak istiyoruz. Özellikle nedir Türkofobi diyelim, neler söyleyeceksiniz?
Öncelikle çok teşekkür ediyorum beni buraya davet edenlere.
Biz teşekkür ederiz
programı yapanlara. Ardından dünyanın çok değişik ülkelerindeki soydaşlarımıza, Türkçe bilenlere, Türkiye ile ilgilenenlere selam gönderiyorum. Ve hemen sorunuza geçiyorum. Türkofobia ya da fobia nedir?
Evet.
Aslında tabii bu psikolojinin konusu, sosyolojinin konusu ama kaynaklarda çok genel olarak yabancı, bilinmeyen, tanınmayan, yerli olmayan nesne, kişi, olgu, olaylara karşı korku denilen o duygunun ortaya çıkması. Bilmediğiniz zaman, örneğin yabancı kelimesi, Türkçe'de düşünün, yabani, yabandan gelmiş adam, evet. Öyle değil mi? İngilizce'de stranger diyorlar, stranger, yani strange, tuhaf demek, stranger, tuhaf adam.
Evet.
Farsça'da bigane, bir şeyden haberi olmayan adam. Ruslar mesela Almanları gördüğü zaman dilini anlamadığı için nemes demişler Almanlara. Dilsiz, bunlar konuşmayı bilmiyor. Barbar kelimesi, Yunancayı bilmeyen, barbar var eden. Yani Yunanca bilmeyen barbar oluyor. Yani dili şey, farklı olduğundan dolayı algılamadığı zaman öteki olarak görüyor. Ve farklı gördüğünü, öteki gördüğüne karşı da orta, uzun, kısa vadede bir korku, ardından nefrete dönüşebilen bir olumsuz tepki bu.
Peki bu öteki düşman aynı zamanda. Kökeni nereye dayanıyor acaba?
Habil'le Kabil'e kadar dayanır yani normal şartlar altında. Ama dünyanın hemen hemen bütün halklarında her düzeydeki, yani kabileden tutun ulusa karşı, mutlaka kendisinin zıddı, yani diyalektik olarak karşıtı olan bir kültür, bir halk, bir toplum vardır. Yani buna biz de dahiliz. Dolayısıyla yabancıdan çekinme, yabancıya karşı olumsuz düşünme, yabancıya karşı tereddütlü olma insanın doğasında olan bir duygu. Ama bu duygunun nefrete, düşmanlığa dönüşmesi de artık patolojik bir durum, yani ruhsal patoloji. Ve dünyada işte Hitler'den tutun da efendim Türklere karşı son dönemlerdeki Avrupa'da ve başka ülkelerde tarihin en eski dönemlerinden bu yana geliştirilen negatif duygular, yani bir takım patolojik hal almış durumda.
Yani, ancak bunun altında yatan, özellikle Türklere karşı yapılan davranışlara baktığımızda bunun altında yatan bir dinin olduğunu görüyoruz galiba, değil mi?
Tabii en önemli faktörlerden biri de din.
Evet.
Yani Türklerin Müslüman olması ve İslam dünyasının yüzyıllar boyunca temsilcisi olması zaten Türk kelimesinin kendiliğinden Müslüman anlamı kazanmasına da vesile oluyor. Yani batıdaki birçok dilde Türk kelimesi, Türk olmak veya Türk demek sadece bir etnik nitelendirme değil, bir dini nitelendirmedir. Yani Müslüman olmak denir. Webster sözlüğüne baktığınız zaman 3. 4. maddesinde Türk kelimesinin Müslüman olduğunu, hatta Türk olmak demek, örneğin Sırpça'da, Hırvatça'da, Boşnakça'da Poturtsia, yani Hristiyanlık dinini bırakıp Müslüman olmak demek. Ve atasözleri de var. Yani yanlış söylemeyeyim diye Boşnakçasını veya Slavcasını söylemeyeyim ama Türkçe tercümesiyle sonradan Türk olan, yani Müslüman olan Türk'ten bile daha kötüdür. Böyle bir atasözü var ve güncel bir atasözü bu. Yani din faktörü, hani onların Holy Land dedikleri Kudüs'ün Haçlı Savaşları'ndan itibaren, yani Haçlı Savaşları'na kadar, Türkler Müslüman olana kadar özellikle Batı ve Hristiyan dünyasıyla aslında ilk temaslarımız Bizanslarla pozitif ve barışçıdır. Ama Müslüman olduktan sonra Anadolu'nun fethi, yani Türklerin Anadolu'ya girmesi, Doğu Roma İmparatorluğu ya Bizans İmparatorluğu'nu yenilgiye uğratması ve Anadolu topraklarını Türkleştirmesi, ardından onlar için de çok önemi olan Kudüs'ün, o Holy Land dedikleri Hazreti İsa'nın işte doğduğu yerlerin Müslümanların eline geçmesi onlar için asla kabul edilemez bir durumdu. Bu nedenle 7-8 adet biliyorsunuz Haçlı seferleri düzenlendi. Ve bütün amaç yani o kutsal toprakları Müslümanlardan ve özellikle onların temsilcisi olan Türklerden kurtulmak. Hatta şöyle geçer tarihsel metinlerde. Haçlılar, Hristiyanlar Türklere karşı. Yani buradaki Türk etnik addan ziyade İslam anlamında düşünülebilir. Daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun, Osmanlı Beyliği'nin güçlenmesi ve karşıya geçmesi, yani Avrupa'ya geçmesi ve Avrupa için artık tehdit haline gelmesi de ve ardından İstanbul'un düşmesi onlar açısından çok büyük travma yaratmıştır. Ama bu travma da bir ölçüde tolere edilmiştir. Ama Viyana'ya kadar Avrupa'nın merkezine kadar gelmesi Osmanlıların öteki dinin enfedal diyorlar yani kafir tırnak içinde Türklerin. Yani Hristiyanlık için en büyük tehdit ve en büyük tehlike olarak kabul edilmiştir.
Tamam o yıllara baktığımızda öyleydi ama artık aradan o kadar zaman geçti ki bu travmanın etkisi büyüyerek devam ediyor ne yazık ki şu anda Avrupa'da.
Aslında yani bizler genetik olarak kültürel, linguistik, kolektif bilinçaltımızda, milletlerin bilinçaltında olgular, olaylar, genler gibi birbirine aktarılıyor. Yani yüzyıllar öncesinin stereotip deniyor. Stereotip yani böyle basma kalıp düşünceler öyle zihinlere yer ediyor ki bunları böyle aradan yüzlerce geçen, yüzlerce yıl, binlerce yıl bile izini silemiyor, canlı oluyor. Ama bence işin şu yönü var. Şu anda kitle iletişim araçlarının, bu sayısal medyanın çok gelişmesiyle kenarda köşede konuşulmuş, kalmış o tarihsel bilgiler bile gün yüzüne çıkıyor. Örnek olarak size bir şey söyleyeyim. 14 Ağustos muydu? Yanlış tarih söyleyeyim ama 1480. Otranto. Şeye girin Google'a. Otranto yazın. School. Kafatası, kelle kelimesinin İngilizcesi yazın. Karşınıza şu çıkacak. Otranto'nun katedrali ve dolaplarda, yüksek dolaplarda yüzlerce kafatası. Böyle düzgün dizilmiş. Meryem Ana ve kucağında İsa heykeli tam ortada. Altında da şey, Gedik Ahmet Paşa, Fatih'in komutanı Otranto'ya asker çıkarmıştı. Güya işte 800 Otrantolu'yu İslamiyet'e davet ediyordu. Onlar kabul etmeyince hepsinin kafasını kesiyorlar. Güya yani bu İtalyan yani Türkiye'ye karşı çok da fazla bir ön yargısı olmayan bir kültür güya ama o 800 kişinin kafataslarını doğru veya yanlış bilemiyorum orada yani İtalya'daki imajlardan biri bu gelen turistler onu görüyor ve geçenlerde bakın tarihsel bu 1480 yanılmıyorsam bu tarihlerde olmuş 15. yüzyılın sonlarında ama Papa'nın Papalık Katolik dünyasının sitelerine girin kitaplarına bakın. Bunlar yeni kanonize edildi. Yani kanonize edilmek, yani bunlar evliya. Hani İslam mitolojisindeki yani yeni 2-3 sene önce şey tarafından. Yani 1480 sene önce olunca bunlara Otranto şehitleri diyorlar. Bunun gibi yüzlerce, binlerce olay anlatabilirim. Dolayısıyla peki, bir tazelenmiş
dediniz,
oluyor.
Bu Papa'nın toplantısı vardı geçtiğimiz günlerde. Orada Avrupa'nın sorunları için Papa'ya danışıyorlar, gidiyorlar galiba değil mi?
Evet, evet. Ve işin çok teknik bir tarafı da benim dikkat ettiğim bu İnebahtı Savaşı, Lepanto diyor onlar. Hristiyanlık tarihinin en büyük zaferlerinden birisidir bunlar için. Osmanlı ordularının İnebahtı'da, bugünkü Yunanistan Mora bölgesinde o civarlarda yok edildiği bir şey. Bu Hristiyan dünyasının kurtuluşunun en önemli onlar açısından olaylarından biri. Ve o işte o, bu Rönesans döneminin büyük ressamları tarafından yapılmış tablolar var. O tablonun tam altındaydı. Bu gündeme bilmiyorum Türkiye'de geldi mi ama ben altını çizmiş olayım. Yani sonuçta yüzyıllar boyunca olan şeyler yine oluyor. Ne gibi? Papa Avrupa Birliği'nin herhangi bir papalık mensubu olmadığı halde bütün o laik veya seküler Avrupa devletleri Papa'nın huzuruna ayağına gidip onun tavsiyesini alıyorlar. Kutsal tırnak içinde Hristiyan en kutsal salonlarından birinde Lepanto o İnebahtı Savaşı'nın tasvir edildiği büyük tablonun altında. Yani yüzlerce örnek verebilirim. Evet.
Darwin'in bile Türk karşıtı var değil mi?
Evet yani Batı dünyasındaki sanatçılar, bilim adamları, devlet adamları, o kadar çok Türklerle ilgili inanılmaz negatif söylemler var ki, yani bunlar ayrı bir kitap olur yani. Gerçekten kitap olur. Darwin'de tabii bir ırkçılık amacıyla belki değil ama şöyle diyor, mealen söyleyeyim. Hatta size burada şeyini de gösterebilirim. Özgün yazdığı mektuplar var. O mektupların birinde arkadaşına diyor ki, bunlar yayımlanmış, hepsinin belgesi var. Mealen diyorum, bir zamanlar diyor bu Türklerin Avrupa'yı titretmiş olması, Avrupa'yı işgal etmiş olması şu anda ne kadar komik bir şey diyor. Ne kadar komik, ne kadar gülünç, ne kadar tuhaf diyor. Böyle bir geri ırkın, low race, geri ırkın, hani bunları türlerin, işte zayıf türler yok oluyor veya adaptasyona ayak uyduramayanlar yok oluyor. Böyle bir şey var, türlerin kökeni ardından evrim teorisi falan. Hı hı. Yani böyle bir düşük ırkın Avrupa'yı tırnak içinde domine etmesi Darwin için çok tuhaf bir şey. Ama şu anda çok komik geliyor ama böyle bir şey olmuş diyor. Gelecekte de şöyle bir öngörüsü var. Türkler ve buna benzer diğer düşük ırkların medeni ırklar karşısında yok olması mukadderdir diyor. Kısa bir süre, yani kısa, orta veya uzun, neyse. Yani Türkler gibi düşük ırkların, düşük profilli, low races nasıl tercüme ederseniz, evet, bu ırkların diyor medeni, sivilize olmuş halkların karşısında yok olması kaçınılmazdır diyor.
Evet.
Bunu şey, o biyolojik olarak, yani biyolojinin sosyobiyotik gibi bir şey, yani toplumsal olarak, evet, uygulanmış şekli.
Peki biraz önce psikolojik yönünden söz ettiniz. Bunu birazcık daha açabilir miyiz? O psikolojik yanı konusunda neler söyleyeceksiniz?
Tabii uzmanlık alanım psikoloji olmadığı için yanlış bir şey de söylemek istemem ama şöyle literatürü incelediğiniz zaman Amerika'da şöyle bir deney yapılmış. İşte adlar koyuyor. Kağıdın üstüne değişik adlar yazıyor. İsimler, insan isimleri. İşte bunlardan takım kurun, dost olanlar ve düşman olanlar diye ikiye ayırın. Öğrenciler de George, John, Mary, mesela bunları dost tarafı yapıyorlar. Bilmedikleri, tanımadıklarında düşman tarafı yapıyorlar. Yani insan psikolojik olarak tanımlayamadığı, farklı olduklarına karşı, dediğim gibi, en azından en birinci basamakta bir korku, ürküntü şeyi var, temeli var. Hı hı. Yani hepimiz için, hani bilmediğimiz zaman korkuyoruz.
Elbette.
Herhangi bir Türkiye ile ilgili, mesela öğrencilerimizin birçoğu gelmedi, yabancı öğrencilerimiz. Çünkü televizyonlardan öyle duyuyorlar ki korkuyorlar. Yani gerçekleri görmediğiniz zaman, tam bilmediğiniz zaman korkuyorsunuz. Bu ve korktuğunuz zaman da onlara negatif isimler veriyorsunuz. Hı. Böyle bir psikoloji var, biliyor musunuz?
Evet,
acem kelimesini biliyor musunuz? Barbar kelimesini. Hı hı. Yani barbar kelimesi, yani Grekçe bilmeyen. Daha sonra bu anlam genişleyerek vahşi, medeniyetsiz, bu tekdir anlam. Bu herkes de var. Araplar da mesela aceme diyorlar. Arapçayı iyi konuşamayan, dili peltek olana aceme diyorlar.
Hı hı.
Dolayısıyla yani Arapçayı bilmeyen herkes acem. Türklerde de var. Biz de tat diyoruz mesela. Tat. Yani tat demek dili pelesenk, iyi konuşamayan, yabancı, düşman. Bu anlamlarda biz de yani tanımadığımız, bilmediklerimize tat demişiz tarihçe. Tat hem yabancı demek divan-ı lügatüçte, hem de İranlı demek, yabancı. Yani kötü.
Kötü.
Tikenik diyor,
peki,
tatın közüne
siz,
tüpre.
Hı-hı. Pek çok yer gezdiniz Avrupa'da. Gezdiğiniz yerlerde gördüklerinizi bununla ilgili, Türkofobi ile ilgili neler söylemek istersiniz? Örneğin en çok nerelerdeydi? Bizim oralara gidip de göremediğimiz ya da şu an orada yaşayan dinleyicilerimizin göremedikleri, gözden kaçırdıkları neler var?
Şöyle söyleyeyim Yunan Hanım. Avrupa'da, özellikle Orta ve Doğu Avrupa'da Türklerden Kurtuluş Günü'nü kutlamayan neredeyse köy yok. Ve anıt dikilmeyen şehir yok. Yani şöyle dikkatle araştırıp baktığınızda Avusturya'dan başlayıp hatta Fransa'ya kadar, Çekoslovakya'ya kadar gidebilirsiniz, biliyor musunuz? Bilmiyorum, Çekya'ya gitme imkanınız oldu mu?
Olmadı.
Orada Karlo Most diye, yani Charles Köprüsü, bizim Galata Köprüsü gibi çok turistik bir yer. Hemen onun yakınlarında gelen turistlerin ilk gördükleri yerlerden biri bir heykel. Göbekli, böyle haşmetli, belinde kılıç, efendim önünde köpekler, aşağıda şey bir zindan, zindanda Hristiyan esirler, kollarında demir halkalar, zincirler, köpek onları parçalamak üzere o şeye, zindanın penceresine doğru eğilmiş.
Peki neyi şimdi, anlatmak istemişler yani acaba? Şey, var mı ona benzer bir yaşanmışlık?
Şimdi tabii yaşanmışlık biz tarihsel açıdan olup olmadığını, gerçekten bunun bir vaka olup olmadığını bilemiyoruz yani. Evet. Onun muhayyeri, onlar için mesela Balkan devletlerinin tarih yazımlarında Türkiye nefreti, Osmanlı nefreti, karşıtlığı temel eksendir. 3 Mart Türklerden kurtuluş günü, yani Bulgaristan en büyük günü. Mayıs mıydı, 27 Mayıs, tam yanlış hatırlamayayım, yanlış bir şey söylemeyeyim. Ama Yunanistan'ın, eski Yugoslav devletlerinin, Bosna Hersek'i hariç hepsinin şeyinde milli günleri Türklerle, Türklerin aleyhine, yani 600 yıllık karanlık bir dönemin sona ermesi, kurtuluşu. Pot ego, öyle bir şey. Yani boyunduruk altında. Bulgarca, Bulgarların en büyük sanatçılarından birinin eseri. Yani onlar açısından Türklerin egemen olduğu dönemler, onların tarihlerinde en karanlık, işte Yeniçerilik sistemi gibi, tırnak içinde diyorum, dünyanın en ahlaksız sistemi, öyle diyorlar. Evet, kendi kitaplarını burada yanlış bir şey de söylemiş olmayayım ama yani Hristiyan ailelerin çocuklarını annelerinden babalarından koparıp güya İstanbul'da bunları Enderun'da kafası, beyni yıkanmış terörist olarak, tırnak içinde söylüyorum, tekrar anne babalarını öldürmeye gönderen bir eğitim sistemi olarak algılıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim düşünce tarzımın çok farklı.
Ve ne diyelim o zaman hepsi, bu algının bir an önce yıkılması dileğiyle diyelim. Ve çok teşekkür edelim size. Çünkü yüzyıllardır süre gelen bir şey bu Türk karşıtlığı. Umarız son bulur. Bundan sonra da bu şekilde devam etmez diyelim.
Son bir cümlemi ifade etmek istiyorum. Tabii bu söylediğim en aşırı, en ekstrem uçlar. Yani bütün insanlar da Türklere düşman, bütün insanlar da nefret ediyor. Böyle bir şey asla diyemeyiz.
Evet.
Hatta belki geneli için diyemeyiz.
Evet.
Ama önemli bir bölüm veya kolektif bilinç altında, o küllerin altında böyle bir kor var.
Evet. Edenlerin, edilen yerlerinde bir an önce son bulması dileğiyle diyelim. Ve size tabii çok ki teşekkür rica edelim. Ederim. Bu bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için.
Teşekkür ederim.
Sizler sağ olun, var olun. Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Süyer Eker, Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine.
Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar, kalbimde sevgin oldukça. Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar yanımda sen olmayınca. Bazen neşe, bazen keder, hayat böyle geçip gider. Tatlı günler, acı günler, bir yastıkta hep beraber. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Yeter bana. Olmaz olsun tek dikilmiş ağacım, kalbimde sevgin oldukça. Neye yarar olsa da altın taçım, yanımda sen olmayınca. Bazen neşe, bazen keder, hayat böyle geçip gider. Hep beraber.
Sevgili dinleyicilerimiz 15.29'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz ve biz şimdi Bosna'ya uzanmak istiyoruz. Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Sayın Mehmet Akif Yaman telefon hattımızda. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Seslerine.
Merhabalar, hoş bulduk. Bosna'dan selamlar.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun efendim. Evet, Bosna Hersek'te yarın başlayacak olan çocuk şenliği ile ilgili bilgiler almak istiyoruz. 23 Nisan coşkusu yarın itibariyle Bosna'da başlıyor. Kaçıncı kez efendim başlayacak?
Efendim bu program burada artık geleneksel hale geldi. Beşincisini düzenleyeceğiz. 2011 yılından itibaren Türkçe dersi devlet okullarında seçmeli dil dersi olarak öğretiliyor. Bu kapsamda biz de 5 yıldır Türkçe dersini tercih eden, seçen çocukları bir şehirde toplayıp 23 tane coşkusunu burada da yaşamaya çalışıyoruz.
Ne güzel. Türkçe dersini seçen çocukların sayısında artış olmuştur gibi geldi bana.
Evet, tabii bu yaptığımız faaliyetler.
Evet.
Bu faaliyetler sayesinde her sene artarak devam ediyor. Geçen sene 6000 olan sayı bu sene 7253 oldu.
Oo, evet, artarak devam ediyor gerçekten. Peki neler var efendim, etkinlikler kapsamında neler yapacaksınız?
Öncelikle Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Nabi Avcı programımıza katılacaklar, teşrif edecekler. Buradan yine üst düzey devlet bakanları, başbakan ve diğer kanton eğitim bakanlarının da katılımı, belediye başkanlarının öngörülüyor. Programda Türkçe öğrenen çocukların amatör performansları, Türkçe ve Boşnakça şarkılar olacak. Onun haricinde yerel halk oyunları ekiplerinin Türk o halk oyunlarını oynayacakları birkaç gösterimiz var. Yaptığımız yarışmalarda hediye kazanan çocuklarımıza hediyeler takdim edeceğiz. Sayın Bakanımız gelen üst düzey protokol bu hediyeleri takdim edecek. Konya'dan gelen çocuk mehteran ekibimiz olacak. Onlar mini bir konser verecekler. Ve yine Konya'dan Selçuklu Belediyesi aracılığıyla gelen halk oyunları ekibimiz küçük bir gösteri yapacak. Akabinde burada çok ünlü olan Elif dizisinin çocuk sanatçısı Damla Güvenilir sahneye çıkacak ve çocukları selamlayacak. En sonunda da Bosna Hersek'in ünlü sanatçılarından Eurovision'da Bosna Hersek'i temsil eden Hadi Mata Hadi konseriyle programımızı bitireceğiz.
Evet. Ne kadar sürecek program?
Program tahmini olarak 2,5-3 saat kadar sürecek. TRT Avaz'dan da canlı olarak yayınlanacak. Türkiye
evet.
Saatiyle 2'de başlayacak.
Evet, TRT Avaz'dan o zaman Türkiye saatiyle kaçta dediniz efendim?
2'de.
Türkiye saatiyle 14'te başlayacak. Dolayısıyla evet. Bizi dinleyen tüm dinleyicilerimiz 23 Nisan'ın o coşkusunu, Bosna'dan yayınlanacak coşkusunu izleyebilirler. Yarın başlayacak ve birkaç gün sürecek mi? Ne kadar sürecek?
Yok, bu aslında tek günlük bir faaliyet.
Tek günlük.
Tek günlük, evet.
Evet. Peki onun dışında yaptığınız başka çalışmalar var mıdır? Birazcık da onlardan söz edelim.
Tabii ki, özellikle bu Türkçe öğrenen çocuklar için resim yarışmaları, şiir, şarkı yarışmaları, öz çekim yarışması yaptık geçenlerde. Futbol ve voleybol yarışmaları var. Hı hı. Sonra kardeş okul projesi kapsamında buradaki Türkçe öğrenen tüm okulların Türkiye'de kardeş okulu var. Ve Türkiye'ye geliş gidişler oluyor bu vesileyle. Geçen sene içerisinde 1000'e yakın Bosna Hersekli çocuk Türkiye'ye gitti ve Türkiye'den de 250-300'e yakın Türk çocuk buraya gelerek Bosna Hersekli kardeş okulundaki öğrencileri ziyaret ettiler. Bunların yarısına tabii ki Türkçe kurslarımız devam ediyor. Bunun haricinde kültür sanat faaliyetlerimizde her hafta bir konser, konferans, kitap tanıtımı, film gösterimi gibi birçok farklı faaliyet alanında da çalışmaya devam ediyoruz.
Evet. Birazcık bu Türkçe derslerinden söz edelim isterseniz. Nerede, kimler tarafından veriliyor? Eğitim hayatı boyunca mı alacak yoksa kurs şeklinde mi düzenliyorsunuz?
Okullarda öğrenilen Türkçe dersi 6. sınıfta başlıyor. Mecbur ikinci bir yabancı seçmeli dil tercih etmek zorunda 6. sınıfa geçen bir Bosna Hersekli çocuk. Ve aldığı bu dersi 4 yıl boyunca devam ettirmek zorunda. Ayrıca liseye de devam ederse orada da 4 yıl boyunca aynı dil dersini seçmek zorunda kalıyor. Yani Türkçeyi seçen bir çocuk lise sonuna kadar 8 yıl boyunca Türkçe dersini öğrenmeye devam ediyor. Öğretmenlerimiz buradaki Bosna Hersekli Türkoloji bölümünden mezun olan, Türk Dili ve Edebiyatı'ndan mezun olan yerel Türkologlar.
Evet, 8 yılın sonunda Türkçeyi gayet güzel konuşuyor olmaları lazım, değil mi?
Tabii evet. Bu, özellikle bu bölgedeki insanların dil kabiliyetini de düşündüğümüz zaman 1-2 yıl sonra dahi sizinle oturup muhabbet edebilecek seviyeye gelen çocuklar var.
Evet. Ve mutlaka da Türkiye'deki kardeş okulları ziyaret ediyorlar.
Evet. Geçen sene başlayan bu faaliyet kapsamında muhakkak Türkçe öğrenen bir çocuk en az bir kere Türkiye'ye gelip Türkiye'yi ziyaret etme imkanı bulacak.
Peki geldiklerinde kardeş okuldaki öğrencilerin evlerinde mi konaklıyorlar? Nerede kalıyorlar?
Bazen o şekilde de olabiliyor. Buradaki giden öğrenciler evlerde kalıyor. Bazen de yurtlarda da kardeş okullar misafir edebiliyor.
Evet. Peki oraya gelen çocuklar?
Onlar da aynı şekilde. Bazen evlerde misafir ediliyorlar. Bazen de yurtlar organize ederek oralarda kalıyor.
Evet. Tabii Türkçe öğrenimine önemli katkıları oluyor. Dolayısıyla hem bu tür şenliklerin hem de enstitü adına yaptığınız çalışmaların.
Evet, tabii ki bu şu anda biz Türkçe öğrenen tüm öğrencilerimizi getiremiyoruz maalesef kapasiteden dolayı. Hı hı. Bazı sınıfları dışarıda bırakmak zorunda kaldık. Geçen senelerde katılan özellikle öğrencileri. Ve onların bize sürekli sosyal medya aracılığıyla mesajları geliyor, fotoğrafları geliyor. Lütfen bizi bu senede götürün diye. Türkçe öğrenmeyen çocuklardan mesajlar geliyor. Alt sınıflardan
Türkçe öğrenmek istediklerine dair mesajlar mı bunlar?
Tabii.
Evet.
Yani biz de Türkçe öğrenmek istiyoruz diye bu şekilde Türkçe dediğiniz gibi teşvik edici unsurlar bu tür faaliyetler.
Ne güzel. O zaman efendim size çalışmalarınızda başarılar diliyoruz ve çok teşekkür ediyoruz. Yarın başlayacak şenlikte de tüm çocuklara başkentten sevgiler, selamlar diyoruz. Bayramları kutlu olsun yeniden.
Sağ olun, çok teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Sayın Mehmet Akif Yaman, Hayatın Sesleri'ne telefon konuğu olarak katıldı. Kendisine teşekkür ediyoruz ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Her kelime yalan, her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.
Çek git diyor şeytan, git sessiz sedasız. Ve gittiğin zaman sanma ki ağlayıp sızlarlar ardından.
Ben bu dünyadan, dosttan düşmandan aldım payımı, gidiyorum.
Günahlarımla, sevaplarımla aldım başımı, gidiyorum.
Gitti gide yüreğime, ince bir sızı girse, gizli bir ateş beni yaksa da gidiyorum.
Ben bu hayattan, aşktan, sevdadan aldım payımı, gidiyorum. Günahlarımla, sevaplarımla aldım başımı, gidiyorum. Her duygu yıpranmış, her bakış anlamsız, can bıkmış, usanmış, can çökmüş zamansız.
Çek git diyor şeytan, git sessiz sedasız. Ve gittiğim zaman sanma ki bir kal diyen çıkar ardından.
Aldım payımı, gidiyorum.
Günahlarımla,
sevaplarımla aldım başımı gidiyorum.
Git gide yüreğime ince bir sızı girse, gizli bir ateş beni yaksa da gidiyorum.
Ben bu hayatta aşktan sevdadan aldım payımı gidiyorum.
Günahlarımla sevaplarımla aldım başımı gidiyorum.
Ben bu dünyadan dosttan düşmandan aldım payımı gidiyorum. Günahlarımla sevaplarımla aldım başımı gidiyorum.
Dünden kalanlar. Gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz. Merhabalar, merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, bugün 25 Nisan. Yani evet, 25 evet. Nisan 1915'teki Anzak Çıkarması'nın ve Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıl dönümü. Evet, dolayısıyla evet. Bugün itibariyle Arıburnu önündeki Anzak Koyu'nda Şafak Ayini vardı. 57. Alay Şehitliği'nde de anma törenleri vardı. Şimdi tabii deniz yoluyla Boğaz'ı fethedemeyeceğini anlayan evet. Müttefik devletleri dolayısıyla Gelibolu'ya çıkarma yapmışlar. Söz sizde, evet. Onunla ilgili neler aktaracaksınız öncesinde şöyle bir özet.
Aslında Anzak deyince bazı dinleyicilerimiz belki hani bilmeyebilirler. Çünkü bir millet adımı. Hani nedir diye çok merak ediliyor. Anzak aslında bir İngilizce tabir. Hı hı. Avustralya ve Yeni Zelanda ordularını ifade eden ordular birliği bir anlamda. Dolayısıyla o isimlerin kısaltması şeklinde ve şöyle düşünelim. Ciddi manada bu 18 Mart'taki yenilgi bir şey oluşturuyor, yani hırs oluşturuyor diyelim. Zaten o motivasyon var maalesef İngilizlerde ve ciddi manada bir kara çıkartmasına yöneliyorlar.
Bunun için de denizden yapamayacaklarını anladı artık bütün dünya.
Evet, evet. Sadece Avustralya, yani kendi Britanya Krallığı'na bağlı Avustralya ve Yeni Zelanda'dan değil, sadece Tanzanya'dan, Senegal'den, Hindistan'a, yani hı hı. pek çok farklı yerden askere, orduya güç kazandırabilmek için posterlerle, savaş posterleriyle, ciddi propagandalarla asker sağlıyorlar. İşte Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da da böyle bir propaganda yapıyorlar. Özellikle burada daha sonradan Anzak askerleriyle yapılan röportajlardan gördüğümüz kadarıyla, dinlediğimiz kadarıyla söyledikleri, yani biz İngiliz kraliyet ailesine mensup olduğumuz için, yani oraya hı hı. ait olduğumuz için biz de desteklemek istedik. Ya da askerdim, erkektim ve başka bir şansım yoktu. Burada buldum kendimi diye. Kimisi biraz daha belki hani bilinçli, kimisi hiç bilmeden nereye gittiğini, bırakın Çanakkale'yi, belki Türkiye'nin nerede olduğunu bilemeden geldiler. Öncelikle bir Mısır'da toplanıyor bu askerler. Mısır'da önce bir ön eğitim veriliyor. Ve orada gene Türk karşıtı propagandalar yapılıyor. Müslüman olanlara, halifeye yardıma gidiyorsunuz şeklinde bir propaganda. Hristiyan olanlara da işte Orta Asya'ya Türkleri sürmek, Türklerin çok gerçekten barbar olduklarını, hani bulundukları yerde bir nevi kanser gibi olduklarını. Özellikle bu İngiliz Başbakanı Lloyd George'un bir konuşması var. Onu söylemek isterim. Biz kader, yani 1914'te yapıyor bunu, hı hı. daha henüz savaş başlarken. Biz kaderin ellerindeyiz. Türk ile hesaplaşmaya koyulmak için büyük kader saati vurdu. Türk kötü yönetimiyle çürütmüş bulunduğu kendi dininin en büyük düşmanıdır. Türkler, yani dinin artık çürüdüğünü söylüyor. Türkler sanat, kültür ya da aklınıza gelebilecek herhangi bir alanda insanlığın ilerlemesine ne katkıda bulunmuştur? Onlar insanlığın kanseridir. Türk kötü yönettikleri toprakların etine acı çektiren, yaşamın her lifini çürüten kanseri. Ve Türk ile büyük hesaplaşma gününün gelmiş olduğu şu anda mutluyum. Doğru ile yanlış arasındaki bu dev savaşta Türk'ün insanlığa karşı alçaklığın uzun kaydı için kesin son hesaplaşmaya çağrılacak olmasından dolayı mutluyum. Ve bu gerekçe İngiltere'de, Avustralya'da, Yeni Zelanda gazetelerinde aşağılık Türk başlığıyla yayınlanmıştır defalarca. Hı hı. Ve böyle bir propaganda yapılmıştır. Dolayısıyla buraya gelen Anzaklar çok farklı, hani Abdül adı verilen ve böyle hani 2. Dünya Savaşı sırasında Yahudilerle ilgili propagandaları hatırlayacak olursak, ona benzer bir propagandayla böyle çok barbar bir kavimle karşılaşacaklarını düşünerek geldiler. Daha sonrasında, savaş sonrasında Anzaklarla yapılan röportajlardaysa hiç böyle bir şeyin olmadığını, Türklerin son derece centilmen, hatta düşmanlarına yardım edecek kadar iyi niyetli, misafirperver olduklarını söylediklerini görüyoruz röportajlarında. Yani hı hı. Gelip bizlerle karşılaştıktan sonra, bizim askerimizle karşılaştıktan sonra bir süre sonra hani ne için savaştıkları, ne yaptıkları noktasında kendileri de bir şüpheye düşmüştür. Yani bahsedilen şeylerin hiçbirisinin gerçek olmadığını onlar da görmüşlerdir.
Ama tabii Türkler de bu arada boş durmuyorlar. Tabii, onların tabii, da hazırlıkları tabii, tabii. var.
Yani şöyle, şimdi deniz savaşları bitti, evet, ama arkasından kara savaşlarına, karaya bir çıkartma yapılacağı zaten bekleniyordu. Dolayısıyla bir kara çıkartması için de hazırlık yapılmıştı, evet, bizim ordularımız tarafından da. Özellikle Liman Van Sanders, işte Alman bir komutan olarak bizim ordumuzun başına getirilip büyük çoğunluğunu birliklerimizin Saros Körfezi'ne doğru yerleştirmişti. Çünkü Saros Körfezi kara parçasının en belki o yarımadada kısa mesafede olduğu yer. Dolayısıyla oradan çıkartma yapacaklarını düşünmüştü. Oysa bu bölgeyi tanıyan Mustafa Kemal duruma hakim olduğu için müstahkem mevkilerin ele geçirileceğini düşünüyor. Burası da nedir? Öncelikle aşağıda Alçıtepe ve yukarıda da Jonk Bayırı, o bölge, yani tepenin ele geçirileceğini düşünüyor. Dolayısıyla bir anlamda ihtiyat tümeninde olduğu halde arkada Bigalı'da, Eceabat tarafında top seslerini duyduğu zaman çıkartma yapıldığını anlayarak oraya doğru yanındaki kuvvetlerle, kendi ihtiyat taburuyla birlikte gidiyor ve saat 4.20'de, 25 Nisan sabahı 4.20'de başlayan Anzak çıkarması na denk geldiğini anlıyor. Yani 27. Alay yetersiz aslında, çok yetersiz. Oradaki 4.000 kişilik ilk başta bir çıkartma yapılıyor. Yani düşünün, çok fazla bir kuvvetimiz yok ama yine de buna rağmen bir anda geriye doğru çekilen 27. alay içerisinden geride kalarak beklemeleri söylenen ve cephanesiz olan bir 15-20 kişilik bir asker grubunun tedirgin olarak geri doğru gittiğini görüyor. Evet. 261, Nutuk'ta da anlatır bunu, 261 rakımlı tepede denk geliyor bu askerlerle. Nereye gidiyorsunuz diyor. İşte düşman.
Evet.
Nereye gidiyorsunuz peki, düşmandan kaçılır mı? İşte cephanemiz bitti. Cephaneniz bittiyse o zaman süngü takacaksınız diye. Orada evet. işte yani savaşın kaderini değiştiren bir...
O an kazanılmış oluyor evet. zaten değil mi?
Yani evet. biz süngü takınca onlar da bizim süngü taktığımızı görerek ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Bir tuzak olabileceğini düşünüyorlar. Hı-hı. Onlar da süngü takarak yere yatıyorlar. Bu yere yatma ve süngü savaşı bize zaman kazandırıyor. Bu arada destek kuvveti için Mustafa Kemal geriye bilgi veriyor ve böylece geriden askerler geliyor. İşte 57. alay böylece yetişmiş oluyor ve orada Hüseyin Avni Bey'in, Allah rahmet eylesin gerçekten tüm şehitlerimize, büyük gerçekten başarısını görüyoruz. 57. alayın daha doğrusu. Ve orada gerçekten gene de küçük bir kuvvetle biz o ilk çıkarmada neredeyse 20 bin askeri, bizim bu küçük kuvvetimizin denize doğru süngü savaşıyla sürüklediğini görüyoruz. Hı hı. Yani düşman evet o tepelerde Anzak sırtlarında tutunmuştur. Nasıl tutunmuştur? Donanmayla top atışları sürekli yapılıyor ve gemilerden sürekli destek kuvveti geliyor. Bizim henüz böyle bir çıkarmaya o anlamda hazırlığımız yok. Bir de şöyle bir durum var. İlk mesela diyelim ki Saros Körfezi'nden geleceğini düşündük çıkarmanın, ama Saros'a çok ne derler ona, aldatmaca bir çıkarma yapılıyor. Gene aynı şekilde Kumkale Anadolu kısmına da bir göstermelik çıkarma yapılıyor ki Türk kuvvetleri dağılsın ve bir anlamda güçleri azalsın diye. Mesela fark ettik ki böyle bir çıkarma yapılmadı Saros'a. Hemen hı hı. çok hızlı bir şekilde çıkarmanın yapıldığı yere yönelik bir emir komuta zinciri olması lazım. Biz ilk 48 saatte Limon Van Sanders'in de bu emir komuta zincirinde eksik olduğunu görüyoruz. Yani maalesef o ilk 48 saat çok kritik. Yani orada Mustafa Kemal ihtiyat tümeninde olup emir gelmeden bir şey yapmıyorum demiş olsa, kendisi sorumluluğu alıp, aslında bu bir sorumluluktur.
Evet.
Kaldı
evet.
ki Çanakkale'ye gelişi de zaten böyle bir sorumluluk eseridir. Hı-hı. Aslında kendisi Çanakkale'ye Sofya Ateşe Militerliği'nden gelmiştir. Yani gelmeye de bilirdi ama arkadaşlarım orada bizatihi hani bir görevin içindeyken benim burada olmam uygun değildir. Ben de gidip orada savaşmak istiyorum demiştir. Görev istemiştir. Onun üzerine bu ihtiyat tümenine verilmiştir. Sonrasında da anafartalarda da gene sorumluluk aldığını, böyle bir görevin kendisine verilirken böyle bir görev size çok değil mi diye Kazım Dirik'in sorduğunu, az bile dediğini biliyoruz. Mesela bu da çok gerçekten hani kendisinin farkında. Limon Van Sanders de burada kısa sürede bir karar vermek zorunda olduğu için o görevi ona vermiştir. Yani anafartalar grup komutanlığını. Orada da kendine güvenini ve olaya hakimiyetini görüyoruz. Dolayısıyla böyle hem ilk çıkarmanın yapıldığı yerde savaşmasıyla, oradaki emirleriyle, hem zaten aslında bir öngörüsüyle, savaş süresince bir öngörüsüyle, hem de tesadüf savaşlarının hepsindeki başarısıyla, oradaki bu anlamdaki bizzat hani içinde bulunduğu savaşlardaki başarısıyla bir anlamda rolünü çok net bir şekilde asker evet. olarak, deha olarak, ileri görüşlülük olarak çok net olarak ortaya çıkarmıştır. Belki de Çanakkale'nin en önemli hani sonuçlarından biri diyebileceğimiz nokta da zaten budur. Hani evet. Mustafa Kemal'in
aslında
bir kahraman
işte
olarak ortaya
çıkması. O anlamda baktığımızda Çanakkale savaşları sayısız zafer, şan ve şerefle tarihin o sayfalarındaki evet, evet. en önemli yerini almıştır. Aslında en parlak sayfasıdır bile diyebiliriz aslında.
Evet, evet, evet. Yani hani Malazgirt Savaşı gibi, işte İstanbul'un fethi gibi, böyle bir milletin tarihinde gerçekten dönüm noktası denilebilecek savaşlar vardır, noktalar vardır. Çanakkale öyle bir savaş. Hı-hı. Yani Kafkas cephesi veya işte Süveyş cephesi mağlubiyetlerimiz olsa dahi ülke istiklali için, istikbali için belki çok önemli tabii ki her mağlubiyet önemli, yani önemli olmaz mı, ama Çanakkale'de eğer biz mağlup olmuş olsaydık o anlamda, hı-hı. yani tabii evet, gene evet. belki beklediğimiz bir sonuç olmadı o anlamda, ama Boğazlar ele geçirilmiş olsaydı, yani hı-hı. Boğazlar dediğimiz gerçekten bu coğrafyanın anahtarı.
Evet.
Orası ele geçirilmiş olsaydı şu anda biz hani çok daha başka bir şartta olacaktık. O yüzden Çanakkale bu anlamda önemli. Belki evet. diğer cepheler de önemli ama.
18 Mart'ta Boğazlardan geçilemeyeceğini göstermiş
evet,
olduk
evet.
tüm dünyaya.
Ve genel olarak da hani baktığımız zaman 9 Ocak 2000 pardon affedersiniz 1916'ya evet, kadar devam ediyor bu savaş. Ve o arada Anzakların da yavaş yavaş çekilmeye başladığını görüyoruz. Diğer taraftan aslında bu koy Arıburnu koyu. Ve Arıburnu koyuna bu Anzak adının verilebilmesi için çok uğraşıyorlar. Savaştan önce bile o kadar eminler ki kazanacaklarına. Yani o koyun çıkartma yapacakları koyun adına İngilizler Anzak diyorlar. Anzak koyu diyorlar. Ve o Anzak koyu isminin de savaştan sonra çıkacak haritalarda o kadar eminler ki yani Anzak Koyu olarak adlandırılacağını hı hı. duyuruyorlar. Evet. Mesela savaşı yani Çanakkale'ye ele geçirememiş olmalarına rağmen savaş sonrasındaki haritalarda ne görüyoruz? Gene oranın Anzak Koyu olarak adlandırıldığını görüyoruz. Biz Arıburnu demeye devam ediyoruz. Özellikle de Lozan Barış Konferansı'nda 129. maddede de belirtiyoruz oranın Arıburnu olduğunu. Fakat sonradan yapılan bayağı ciddi propagandalarla hem İngiltere'de hem Avustralya'da yapılan propagandalarla maalesef koyun adının Anzak koyu adını aldığını, hı hı, ve oraya aslında Atatürk'e ait olmayan Johnny'lerle Mehmetçikler aynıdır dediği bir sözü görüyoruz. Yani şöyle düşünelim, işgale gelmiş bir milletle bizim kendi vatanını korumaya çalışan ve şehadet mertebesine ulaşmaya çalışan Mehmetçiğimiz Atatürk'ün zaten aslında aynı kefeye koymayacağı açık. Ama tabii ki Atatürk'ün o anlamda baktığımız zaman çok güzel sözü var. Yani, hı hı, o bir şey değil. İsterseniz bununla kapatalım.
Evet, lütfen.
Yani tekrar tekrar söylemekte birkaç kez daha okuduk ama bir sakınca görmüyorum.
Elbette.
Çanakkale'de savaşan yabancı, işte özellikle de Anzak askerlerine hitaben okunan, bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar. Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçik'le yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.
Diyelim ve 102. yıl dönümünde oradaki tüm şehitlerimizi, evet, saygı ve rahmetle analım. Size, aynen, de çok teşekkür edelim. Sevgili Gülün Karabağ, yarın 15 haberleri sonrasında yine birlikteyiz. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.
Bilecik 25 yıl.